mimari insanlığın kültür mirasının en önemli unsurlarından biridir. Farklı medeniyetler geçtiğimiz binlerce yıl içinde birbirinden çarpıcı mimari harikalar inşa etmiştir. Piramitler, saraylar, katedraller, camiler. Her biri usta mimarların hesaplarıyla binlerce insanın ortak emek ve iş gücüyle ortaya çıkmıştır. Mimari Allah'ın insanoğluna bahşettiği sanat ve estetik kavramlarının sergi alanıdır. Peki doğada da insanlar kadar usta mimarlar bulunduğunu biliyor musunuz? Doğadaki hayvanlar öncelikle vücut yapılarıyla bizim dikkatimizi çeker. Bir çitanın koşmak için tasarlanmış mükemmel bir iskelet sistemi ve kasları vardır. Bir kartal dünyanın en iyi aerodinamik tasarımıyla yaratılmıştır. Bir yunus, suda yüzmek için yaratılmış özel bir deriye ve vücuda sahiptir. Canlı bedenlerindeki bu kusursuz tasarımlar, her canlı türünün Allah tarafından yaratıldığını bize hatırlatan birer kanıttır. Ancak kusursuz bir bedene sahip olmak yetmez. Aynı zamanda hayvanın bu bedeni nasıl kullanacağını da bilmesi gerekir. Bir kuşun kanatları ancak onlarla uçmayı, süzülmeyi ve yere inmeyi kusursuzca başardığı zaman işe yarar. Bu gözle canlılar dünyasına baktığımızda ise çok ilginç bir gerçekle karşılaşırız. Her canlı içinde bulunduğu doğal şartlar için en uygun davranışları gösterir. Dahası bu davranışlara doğduğu andan itibaren sahiptir. Yeni doğan bir ceylan yavrusunun ayağa kalkıp koşması sadece yarım saat sürer. Anne su kaplumbağası tarafından kumun altına gömülmüş olan yavru kaplumbağalar yumurtalarını kırıp yüzeye çıkmaları gerektiğini bilir. Dahası dışarı çıkar çıkmaz denize ulaşmaları gerektiği de onlara öğretilmiştir. Hayvanlar sanki bu dünyaya eğitilmiş de gelmiş gibidir. Hayvanların bu şaşırtıcı eğitiminin en şaşırtıcı örneği ise büyük bir ustalıkla inşa ettikleri yuvalardır. Şimdi doğadaki ilginç yuvaların bazılarına bakalım ve hayvanların bunları nasıl inşa ettiğini birlikte inceleyelim. Güneşli bir günde kırlara çıktığınızda çiçeklerin büyüleyici güzelliği dikkatinizi çeker. Çiçekleri biraz daha yakından incelediğinizde ise bir başka ilginç canlıya rastlarsınız. Bu doğadaki mimarların en disiplinlisi olan bal arısıdır. Bal arıları koloniler halinde yaşar ve yeryüzündeki en mükemmel besinlerden biri olan balı üretirler. Ürettikleri balı ise yine kendi inşa ettikleri altıgen peteklerde saklarlar. Peki hiç düşündünüz mü? Arılar neden petekleri mutlaka altıgen yaparlar? Matematikçiler bu sorunun cevabını aramışlar ve uzun hesaplar sonucunda ilginç bir sonuca varmışlardır. Bir depoyu en az malzemeyle ve en fazla yer sağlayacak şekilde inşa etmenin yolu duvarları altıgen yapmaktadır. Diğer şekilleri bir düşünelim. Eğer arılar petekleri altıgen yerine silindir veya beşgen prizma şeklinde inşa etselerdi, aralarda kullanılmayan boşluklar ortaya çıkacak, böylece peteklerde daha az bal depolanabilecekti. Üçgen veya dörtgen hücrelerde ise aralarında boşluk kalmadan bal depo edilebilirdi. Ancak burada matematikçilerin fark ettiği bir püf nokta vardır. Bu farklı geometrik şekillerden çevresi en kısa olanı altıgendir. Dolayısıyla aynı hacme sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen ve dörtgen hücreler için kullanılandan daha az olacaktır. Kısacası altıgen petek, en az bal mumuyla en fazla depolama alanı sağlayan şekildir. Bal arısı olabilecek en ideal şekli kullanmaktadır. Arıların bir diğer şaşırtıcı yönü ise petekleri örerken kurdukları işbirliğidir. İnsan tamamlanmış bir petek gördüğünde bunun sanki tek bir blok halinde örüldüğü izlenimine kapılır. Oysaki arılar petekleri ayrı ayrı noktalardan başlayarak örerler. Yüzlerce arı 3-4 farklı yerden başlayarak petek inşa etmeye koyulur. Petekleri öre öre sonunda ortada birleşirler. Birleşme yerlerinde en ufak bir uyumsuzluk ve hata olmaz. Arılar petek örerken, petek gözlerinin birbirlerine olan açılarını da hesaplarlar. Sırt sırta duran petek gözleri mutlaka yere doğru 13 derece eğimle inşa edilir. Bu eğim, balın peteklerden akıp yere dökülmesini engellemektedir. Dünyanın her neresine gidersek gidelim, bal arıları bu olağanüstü mimariyi her defasında kusursuzca başarırlar. Hem de bunu kovanlarının derinliklerinde, yani güneş ışığının giremediği zifiri karanlık bir ortamda yaparlar. Burada çok ilginç bir gerçek vardır. Arılar tüm bu olağanüstü özellikleri doğdukları andan itibaren sergilemektedirler. Petek yapımını veya yön tayinini görerek ve zamanla öğrenmezler. Dünyaya gözlerini açtıkları anda zaten bu işleri yapacak yeteneklere sahiptirler. Peki kimdir arılara bu mimari sanatını öğreten? Bu sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Allah, insanlara yol gösterici olarak indirdiği bu kitapta bal arılarının müthiş yeteneklerinin sırrını şöyle bildirir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Canlılardaki olağanüstü davranışların sırrı Allah'ın onlara verdiği ilhamdır. Ve bu sadece bal arısı için değil, tüm canlılar için geçerlidir. Doğadaki diğer bazı mimarları incelediğimizde bu gerçeği daha açık olarak görebiliriz. Bu gördüğünüz küçük göl bir süre önce çok daha farklı bir yerdi. Daha doğrusu burada yakın zamana kadar bir göl yoktu. Kuru toprağın üzerinde sert çakıllar uzanıyordu. Ama çok çalışkan bir grup işçi, çok uğraştılar, büyük emek harcadılar ve bu gölü oluşturdular. Bu çalışkan işçiler kunduz adı verilen bu sevimli hayvanlardır. Evleri kendi çabalarıyla oluşturdukları bir gölün kenarında yer alır. Kunduzların hikayesi, bir erkek bir de dişi kunduzun kendilerine yeni bir yuva yapmak için göç etmeleriyle başlar. Kunduz çifti evini akarsuyun üzerinde yapacaktır. Ama bu iş için önce akarsunun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı yöntemin aynını onlar da kullanırlar. Baraj inşa ederler. Baraj inşaatine başlamak için önce malzeme bulmak gerekir. Malzeme ağaç kütükleri ve dallarıdır. Kunduzlar akarsu yanındaki ağaçlık alanlara giderek işe başlarlar. Önce buldukları ağaçların yapraklarıyla biraz beslenirler. Ama asıl uğraşıları ağaçları kesip devirmektir. Bunu da ağaç gövdesini ustaca kemirerek yaparlar. İşin ilginç yanı, ağaçları öyle bir kemirirler ki işi biten ağaç mutlaka su yönüne doğru devrilir. Thank you. Ağacın kesilip devrilmesi inşaatın henüz en kaba kısmıdır. Kunduzlar daha sonra bu ağaçları tek tek dallarına ayırır ve bunları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar. Tüm bu işler sırasında kullandıkları tek araç elleri ve ağızlarıdır. Bu çalışma büyük bir sabırla devam eder. İki kunduz bir yıl içinde ortalama 400 ağaç devirir. Akarsuyun uzağında kalan ağaçları tek tek dallarına ayırır ve sonra da bunları sürükleyerek barajlarına götürürler. Kunduzlar ağaç gövdelerini ya da ağaç dallarını kemirirken hep ön dişlerini kullanırlar. Sürekli kullandıkları bu ön dişler aşınır ve zaman zaman da kırılır. Ancak kunduzun çenesi bu işe uygun olarak yaratılmıştır. Kesici ön dişleri tıpkı insanların tırnakları gibi sürekli olarak uzar. Kunduzları yaratan Yüce Allah, onların dişlerini de yapacakları işe en uygun şekilde var etmiştir. Kunduzların vücutları ise suda yüzmelerini kolaylaştıracak bir tasarımla yaratılmıştır. Ayakları perdelidir ve bu sayede suyu kolayca itebilirler. Arka kuyrukları ise dev bir palet gibidir. Bu sayede suyun içinde çok rahat bir biçimde yüzerler. Kunduzlar inşaatı büyük bir azimle devam ettirirler. Büyük ağaç kütüklerini ve küçük dal parçacıklarını ustaca dizer ve her geçen gün seti biraz daha büyütürler. Set büyüdükçe önünde oluşan su birikintisi de yükselir. Birkaç aylık çalışma sonucunda büyük bir baraj göleti oluşur. Ancak gölet büyüdükçe kunduzların da barajı sağlamlaştırmaları ve çatlaklarını onarmaları gerekir. Bu zor görevi büyük bir sabırla yerine getirirler. Birkaç aylık emeklerinin sonunda ortaya çıkan manzara tek kelimeyle muhteşemdir. insanların yaptıklarına benzer gerçek bir baraj meydana gelmiştir. Dikkat edilirse kunduzlar barajlarını iç bükey bir kavisle yapmaktadır. Bu tesadüfen seçilmiş bir şekil değildir. Çünkü su basıncına karşı en iyi dayanan baraj şekli iç bükey olarak inşa edilen barajdır. Nitekim günümüzdeki modern hidroelektrik santrallerin barajları da iç bükey olarak inşa edilir. Kısacası kunduzlar, insanoğlunun zaman içinde ulaştığı inşaat bilgisine doğdukları ilk günden beri sahiptir. Peki onlara kim bu bilgiyi öğretmiştir? Kuşkusuz bir canlı tesadüfen baraj inşa etme yeteneği kazanamaz. Su basıncını en iyi karşılayacak baraj yapısını tesadüfen bulamaz. Ve bu yetenekleri sonraki nesillere aktaramaz. Kunduza sahip olduğu yetenekleri veren, tüm canlıları yaratan ve onlara işlerini ilham eden Yüce Allah'tır. Kunduzların tüm bu dev barajı inşa etmekteki amaçları, içine yuvalarını yapabilecekleri durgun bir göle sahip olmaktır. Barajı inşa ederken bir yandan da kendi yuvalarını yaparlar. Yuva, göletin kenarında toprağa yakın bir yerdedir. Üstten bakıldığında bir tahta yığını gibi duran yuva aslında çok iyi tasarlanmıştır. Yuvaya giriş sadece su altındandır. İçeri girebilmek için gizli bir tünelden geçmek gerekir. Tünel aşıldığında ise su seviyesinin üstünde kalan saklı bir oda ortaya çıkar. Kunduz ailesi bu kuru ve güvenli odada yaşamaktadır. Bazen kunduzlar yuvalarını iki katlı yapar. Birinci kat giriş ve salon odası, ikinci katsa yemek ve yatak odasıdır. Bir kunduz yuvasının iki ayrı su altı girişi ve bir de üst tarafta yer alan havalandırma kanalı vardır. Bu harika yuvanın içinde kunduzlar hem dış tehlikelerden korunmuş hem de konforlu bir barınak elde etmiş olurlar. Yavrular dünyaya gözlerini yuvanın içinde açar. Biraz daha büyüdüklerinde ise anne ve babalarıyla birlikte dışarı adım atmaya ve dünyayı tanımaya başlarlar. Yüzmekten yorulduklarında annelerinin sırtına binmek en sevdikleri şeydir. Kunduzların oluşturduğu göletin yüksekliği kimi zaman 3-4 metreyi bulur. Aslında yuvalarını kurmak için bu kadar da derin bir suya ihtiyaçları yoktur. Peki o zaman neden bu kadar yüksek bir gölet oluşturmaktadırlar? Bu sorunun cevabı kış mevsiminde ortaya çıkar. Kışın göletin yüzeyindeki su donar ve oldukça kalın bir buz tabakası oluşur. Eğer gölet yeterince derin olmasa, donma en derine kadar ilerleyecek ve tüm gölet bir buz kalıbına dönecektir. Bu ise kunduzların hareket yeteneğini yok edecektir. Kunduzlar sanki bunu bilirmişçesine göleti alabildiğince derinleştirirler. Bu sayede kışın buzun altında kalın bir su tabakası kalır. Bu, kunduzların hareket ve beslenmesi için yeterlidir. Düşünüldüğünde kunduzların gerçekten de olağanüstü bir iş yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu küçük canlılar pek çok insanın iyi bir mühendislik eğitimi görmeden başaramayacağı bir işi başarmaktadır. Peki onlara bunu yaptıran kimdir? Kunduzların çok da zeki varlıklar oldukları söylenemez. Peki bu küçük canlılar özel su girişlerine, havalandırma kanallarına sahip yuvalarını nasıl tasarlamaktadır? Dünyanın en modern hidroelektrik santralleriyle aynı dizayna sahip barajlar yapmayı nereden bilmektedirler? Bunlar bu küçük sevimli canlıların akıl ve bilgisini çok çok aşan işlerdir. Açıktır ki yaptıkları işlere onları yaptıran büyük bir kudret vardır. Tüm canlıları yaratan ve onlara davranışlarını ilham eden Yüce Allah, kunduzlara da mükemmel barajlar ve yuvalar yapmayı ilham etmektedir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın canlılar üzerindeki hakimiyeti şöyle açıklanır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Doğadaki diğer mimarlara baktığımızda da hepsinin birer yaratılış mucizesi olduğunu açıkça görebiliriz. Şimdi bu konudaki binlerce örneğin birkaçına birlikte bakalım. Termitler karıncalara benzeyen küçük böceklerdir. Koloniler halinde yaşar ve kendileri için dev yuvalar inşa ederler. Yuvanın inşaat malzemesi işçi termitlerin salyalarını harç olarak kullanıp topraktan yaptıkları tuğlalardır. Bir termit yuvasının büyüklüğü bazen 3-4 metreyi bulur. Termitlerin boyuyla karşılaştırıldığında dev bir gökdelen sayılan bu yuvaların mimarisi şaşırtıcıdır. Termit yuvalarının içi derin dehlizlerle doludur. Dehlizlerin derinliklerinde ise yaklaşık 1,5 milyon termit büyük uyum içinde çalışır. Yuvanın kesidine baktığımızda bu dehlizlerin içinde kraliçeye özel bir salon, tarım alanları, depolar ve havalandırma kanalları olduğu görülür. Termitler bir yandan yuvanın inşaat ve tamirini yürütür, bir yandan muhtemel düşmanlara karşı hazırlanır, bir yandan da yuvalarının içinde tarım yaparak mantar yetiştirirler. Bu kadar kalabalık bir nüfusun yaşayabilmesi ise çok önemli bir şarta bağlıdır. Yuvanın ısı ve nem dengesinin sağlanması. Bu soruna karşı getirilen çözüm mükemmeldir. Termit yuvasının tavan kısmında birbirine paralel olarak inşa edilmiş paneller yer alır. Bu çamurdan yapılma paneller, termitlerin bedenlerinden çıkan nemi emerler. Bu nem, yuvanın içindeki havanın ısınmasıyla birlikte buharlaşır ve yuvanın havalandırma kanalları boyunca yukarı doğru yükselir. Bu buharlaşma bir taraftan yuvanın ısısını düşürür, bir taraftan da daimi bir hava sirkülasyonu sağlar. Termit yuvasındaki bu paneller kusursuz bir klima işlevi görmektedir. Termitlerin inşaat bilgisinin daha da şaşırtıcı örnekleri vardır. Kuzey Avustralya bozkırlarında yaşayan bir başka termit türü, eni çok geniş ama kenarları çok ince olan kama biçiminde yuvalar yapmaktadır. Bu yuvaların sırrı güneşe olan açılarıdır. Termitler yuvayı öyle bir açıyla inşa etmektedirler ki, güneşin tepede olduğu öğle vaktinde yuvanın çok az bir yüzeyi güneşi görmekte ve böylece ısınma en aza indirgenmektedir. Bu türe ait bütün termit yuvalarında aynı açı hiç şaşmaksızın kullanılmaktadır. Konunun en çarpıcı yönü ise tüm bu harika inşaatleri yapan termitlerin kör olmalarıdır. Peki bir santimetre bile önlerini göremeyen bu küçük canlılar ince mühendislik hesaplamalarına dayalı bu dev kuleleri nasıl inşa etmektedirler?
So these spires and turrets.
İngiltere'nin ünlü biyologlarından biri olan David Attenborough, termitler hakkında hazırladığı bir belgeselde bu soru karşısında şu yorumu yapmaktadır.
Each worker places its pellet of mud in a position demanded by a master plan. Though how they are able to do so, we don't begin to understand.
İnsanların anlayamadıkları ama her termitin kayıtsız şartsız itaat ettiği bu büyük plan Allah'ın bu canlılara vermiş olduğu ilhamdır. Doğadaki usta mimarlardan bir diğeri otları birbirine dikerek kendilerine yuvalar ören dokumacı kuşlardır. Bir dokumacı kuş, yuva yapmak için önce üçgen bir çatı oluşturur. Daha sonra üç farklı türde düğüm atarak bu çerçevenin etrafını örer. Her yuvanın sağlam bir çatısı, duvarları ve giriş kapısı vardır. Yuva inşaatindeki ilk adım, ince uzun bir otu, yine ince bir dala sıkıca düğümlemektir. Fakat bu o kadar kolay değildir. Dokumacı kuş, bu tek düğümü atabilmek için bile bir hayli uğraşır. Bu ilk düğümün doğru şekilde atılması çok önemlidir. Aksi takdirde yuva yapımına devam etmenin anlamı kalmaz. Çünkü eğer ilk düğüm yanlış olursa, sonraki adımlarda birinciye bağlı olarak yanlış olacaktır. Düğümler giderek çoğalır ve bir halka halini alır. Kuşun oluşturduğu halkanın boyutunu iyi hesaplaması gerekir. Bu halka kendisinin içine girebileceği kadar büyük fakat daha büyük kuşların girişine izin vermeyecek kadar da küçük olmalıdır. Kuş halka için gerekli olan bu ideal büyüklüğü hemen hemen her zaman tutturur. Kuş bu şekilde yuvanın temel halkasını ve etrafını ördükten sonra çatıyı inşa etmeye başlar. Dokumacı kuşların yuvalarını örmek için kullandıkları teknik, dokuma yapan insanların kullandığı teknikle aynıdır. Sırayla üstten ve alttan birer atlayarak otları birbirine dikerler. Bu tekniği büyük bir sabırla uygulayarak sonuçta gerçekten de mükemmel yuvalar inşa ederler. Dokumacı kuşların yaşadığı ağaçlara bakıldığında aslında burada tek bir evin değil, yüzlerce evden oluşmuş dev bir şehrin yer aldığı görülür. Her bir dokumacı kuş aynı emre itaat ederek aynı yapıda evler inşa etmiştir. mimarlık yeteneğiyle bal arılarını andıran bir diğer canlı yaban arısıdır. Yaban arısının bu türü tahta parçalarını kemirir ve bunları kullanarak ağzında selüloz yani kağıt üretir. Bu kağıdı kullanarak da kendine yuvarlak bir ev inşa eder. Tavana yapıştırdığı bu kağıttan yuvanın içinde aynı bal arıları gibi altıgen petekler yapar. Her altıgen peteğin tavanına bir yumurta yapıştırır. Yaklaşık 3 hafta sonra yumurtalardan larvalar çıkar. Larvalar şaşırtıcı bir bilinç göstererek annelerinin açık bıraktığı peteklerin ağzını örerler ve böylece ağırlıkları yüzünden aşağı düşmekten kurtulurlar. Birkaç hafta daha büyüdükten sonra yetişkin arılar olarak peteklerinden çıkarlar. Yavru arılar hiç vakit kaybetmeden hayata atılırlar. Yapmaları gereken her iş onları yaratan Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir. Yavrular annelerinin başlattığı inşaatı büyütürler. Sonunda ortaya oldukça büyük bir koloni çıkar. Arıların yuvası artık çok katlı bir apartmandır. Burada doğan her yaban arısı kendine verilen ilhama harfiyen uyacaktır. Bu gördüğünüz küçük çömleklerse yaban arılarının bir başka türüne ait. Bu yaban arısı nemli toprağı ağız salgısıyla karıştırarak yapışkan bir çamur üretir. Ürettiği bu çamuru kullanarak da son derece düzgün çömlekler yapar. Aynen insanların kullandığı çömlek yapımı tekniğinde olduğu gibi sürekli dönerek çamuru şekillendirir. Çömlek bittiğinde en üstüne ağız kısmını eklemeyi de ihmal etmez. Her şey tamamlanınca arı vücudunun arkasını ağız kısmına getirir ve içeriye bir yumurta bırakır. Çömleğe biraz besin malzemesi de ekledikten sonra ağzını mühürler ve uçup gider. Yumurtadan çıkan larva bir süre sonra çömleği kırıp dışarı çıkacak ve hayata tek başına adım atacaktır. Bunlar yavrular tarafından kırılıp terk edilmiş çömleklerdir. Dışarı çıkan yavrular hiçbir eğitim almadan aynen anneleri gibi kusursuz çömlekler inşa etmeye başlar. Sahip oldukları bu mükemmel el sanatı onları yaratmış olan Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir. Örümceklerse inşaatlerini kendi bedenlerinden salgıladıkları ipek ağlarla yapar. Örümcek ipi aynı kalınlıktaki çelikten tam 5 kat daha sağlamdır. Havada hızla uçan büyük sinekler bile örümcek ağının sağlam ve esnek tuzağından kurtulamaz. karadul örümceğinin ağında bir de yapışkan damlalar bulunur. Bu ağlara yakalanan bir avın kendini kurtarması imkansız gibidir. Örümceğin ağı yapışkan, esnek ve şaşırtıcı derecede sağlamdır. Örümcek için bir tuzak oluşturmanın ötesinde aslında bu ağ onun vücudunun bir uzantısıdır. Örümcek ağa takılan her türlü canlının titreşimlerini hisseder ve onu gecikmeden yakalar. Ağın üretildiği yerse örümceğin arka kısmıdır. Özel bir organdan salgıladığı ipliği bacaklarıyla tutup çeker. İpliğin üzerindeki yapışkan damlalar aslında yumak halindeki iplik demetleridir. Gerektiğinde bunlar açılır ve ağ kolaylıkla esner. Örümceğe bu mimari harikayı inşa ettiren de kuşkusuz Allah'ın bu canlıya verdiği ilhamdır. ...19. yüzyıl insanlık tarihine yanılgılar yüzyılı olarak geçebilir. Çünkü bu dönemde Marksizm gibi pek çok bilim dışı felsefe... ...bilim adı altında insanlığa empoze edilmiştir. ...19. yüzyılın en büyük yanılgısı ise Charles Darwin adlı İngiliz bir biyolog tarafından ortaya atılan evrim teorisidir. Darwin, 1859 yılında yayımlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıyla doğadaki tüm canlıların tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia etmiştir. Bu teori, 19. yüzyılın ilkel bilim düzeyi içinde inandırıcı görünmüş ve kısa sürede geniş çevrelerce kabul görmüştür. Ancak çağdaş bilimsel bulgular Darwin'in iddialarını çürütmüş durumdadır. Paleontoloji yani fosil bilimi farklı canlı gruplarının yeryüzünde aniden ortaya çıktıklarını ve yüz milyonlarca yıldır hiçbir evrim geçirmediklerini göstermiştir. Anatomi ve biyokimya, canlılarda çok kompleks tasarımlar bulunduğunu, bunların tesadüflerle ortaya çıkamayacağını ispatlamıştır. Biyolojik gözlemlerse doğada canlı türlerini birbirine dönüştürecek mekanizmalar bulunmadığını ortaya koymuştur. İşte bu nedenlerle bugün Darwinizm bilimsel olarak çökmüş bir teoridir. Canlıların bu film boyunca incelediğimiz akılcı davranışları ise evrim teorisini çürüten bir diğer önemli gerçektir. Evrimciler, canlıların hiçbir eğitim görmeden sergilediği akılcı davranışlara içgüdü adını verirler. Ama bu içgüdünün o canlıya nasıl yerleştiğini açıklayamazlar. Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabında bu konuya özel bir bölüm ayırmıştır. İçgüdü başlıklı bu bölümün hemen girişinde de hayvanlardaki bu akılcı davranışların teorisi açısından nedenli öldürücü olduğunu şöyle itiraf etmiştir. İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. Darwin, özellikle bal arılarının mimarlık yeteneği karşısında köşeye sıkışmış ve kendi kendine, Bal arısını büyük matematikçilerin buluşlarından çok daha önceden kusursuz petek gözlerini yapmaya yönelten işgüdü için ne diyeceğiz diye sormuştur. Darwin'in bu soru karşısında verdiği tek cevap alışkanlıktır. Yani bir canlının hayatı sırasında bir alışkanlık kazandığını, sonra bu alışkanlığı kalıtım yoluyla yavrularına aktardığını ve böylece zamanla kalıtsal bir içgüdü oluştuğunu ileri sürmüştür. Darwin bu iddiayı ortaya atarken kendinden önce yaşayan Fransız biyolog Lamarck'ın teorilerine dayanmıştır. Ancak 20. yüzyılda gelişen genetik bilimi, Lamarck'ın teorilerinin bir hurafe olduğunu, bir canlının yaşamı sırasında kazandığı bir özellik veya alışkanlığı bir sonraki nesle aktaramayacağını göstermiştir. Dolayısıyla Darwin'in içgüdü konusuna getirdiği açıklama bir hurafeden ibarettir. İçgüdünün evrim teorisini çıkmaza sokan bir diğer yönü, canlının içgüdüye doğduğu anda sahip olması zorunluluğudur. Çünkü gerekli içgüdüden yoksun bir hayvan zaten yaşamını sürdüremeyecektir. Örneğin doğduğu anda anne sütü emme içgüdüsüne sahip olmayan bir yavru yaşayamayacaktır. Buysa içgüdünün evrimcilerin iddia ettiği gibi zaman içinde kademe kademe kazanılmış olamayacağını gösterir. Tüm bu nedenlerle içgüdü, Darwin'in korktuğu gibi evrim teorisini tek başına yıkmaya yeten gerçektir. Evrimci yazar Gordon Taylor, The Great Evolution Mystery adlı kitabında şu itirafta bulunur. İçgüdüsel bir davranış ilk olarak nasıl ortaya çıkıyor ve bir türde kalıtımsal olarak nasıl yerleşiyor diye sorsak, bu soruya hiçbir cevap alamayız. Gerçekten de evrimcilerin içgüdünün kaynağını açıklamaları imkansızdır. Çünkü bu kaynak, onların sandığı gibi tesadüfler değil, Allah'ın canlılara verdiği ilhamdır. Kusursuz altıgen petekler yapan bal arıları, hassas mühendislik hesaplamalarına uygun barajlar inşa eden kunduzlar, kör gözleriyle karmaşık gökdelenler diken termitler, dokumacı kuşlar, kağıttan apartmanlar kuran yaban arıları, aha ustası örümcekler ve doğadaki daha binlerce usta mimar. Tüm bu canlılar şaşırtıcı mimari eserler ortaya koyarak aslında kendilerini yaratan Allah'ın onlara verdiği yetenekleri bize tanıtmaktadır. Her biri Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedir. Çünkü bir Kur'an ayetinde haber verildiği gibi, onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Allah'ın verdiği ilham ve yeteneklerle mimari harikalar meydana getiren bir başka canlı daha vardır ki, yeryüzünün en görkemli eserleri ona aittir. Bu canlı insanoğludur. Günümüzde pek çok kişi bu gerçeğin farkında değildir ve insanların eserleri karşısında sadece bu insanlara hayranlık duyar. Oysa insana bedenini, duyularını, aklını ve hayal gücünü veren de, ona sanat ve estetik duygularını ilham eden de Allah'tır. İnsanoğlunun eseri sanılan harikalar da gerçekte Allah'ın sonsuz sanat ve bilgisinin birer tecellisidir. Bu nedenle gördüğümüz her türlü güzellik, estetik ve ihtişam karşısında hayran olmamız ve övmemiz gereken gerçek varlık, tüm bu kavramları yaratan ve bunları yarattığı canlılara dilediği gibi ilham eden Yüce Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: "Şu halde övgü, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.